Ayrım 30, sayfa 557. Değişen dünyada gelişen 3 gizli servis. Ekim 2002. Son darbelerden bir örnek. 1. Gece yarısını geçeli çok olmamıştı. Hava sıcak, rutubetli, Afrika kıyıları. Hayli eski büyükçe gemiden inen adamlar omuzlarına, sırtlarına vurdukları ağır silahlarla botlara doldular. Sessizce kürek çekmeye başladılar. Kıyı uzakta beyaz kumların ışıltısında bir çizgi gibi görünüyor. Böylesi operasyonlara pek çok kez katılmışlar, korkuyu kanıksıyorlar. Paralı asker olmanın bedeli öldürmek. Yıllardır tanıdıkları hemen her görev alışında birlikte savaştıkları binbaşının sağlam para ödeyeceğinin bilincindeydiler. Konuşmak yok. Kıyıya vardıklarında botlardan atladılar, plan gereği sürünerek hafif tepeye tırmandılar. Ta ileride asfalt yol, elektrik direkleri ve daha ötede asıl hedef, ay ışığında geniş duvarlar içinde başkanlık sarayı görünüyordu. Hiçbir engelle karşılaşmadan ilerlediler, binbaşı önden yürüyordu. Başbakanlık sarayının ana kapısına geldiklerinde bir ıslık sesi duyuldu. Ağır ve büyük kapı açıldı ve şiddetli ateşle karşılaştılar. Binbaşıyı Londra'da bulup istediği ücreti peşin ödeyen başkana darbeyi planlayanların parayla satın aldığı dostun ihanetine mi uğramışlardı? Düşünmeye vakit yoktu. Bahçenin içine daldılar ve şiddetli ateşe aynı şiddette cevap vermeye başladılar. Başkan beyaz örtüler içinde simsiyah yüzünde korkuyla kapıyı kırarak içeri giren baştan aşağı silahlı insanlara bakıyordu. Yanında metreslerinden biri korkuyla ağlıyordu. Başkan sadece öldürmeyin diye kekeleyebildi. Tam o sırada. 2. Yukarıdaki düşsel sahneler binbaşı rolünü Richard Burton'ın üstlendiği bir filmde izleniyordu. Amerikan yapımı filmin konusu oldukça akla yakındı. Bir İngiliz firması Afrika'nın yoksul ama sosyalist bir başkan tarafından yönetilen bir ülkesindeki değerli maden cevherini ele geçiremiyor. Başkan emperyalist İngilizlere gereksindikleri madenleri işletme izni vermiyor. İngiliz firması son çare olarak Afrika'da ve başka ülkelerde benzeri olaylarda adını duyurmuş, çoktandır işsiz olduğunu öğrendikleri binbaşıya başvuruyor. Pazarlık sonucu binbaşı daha önceleri beraberinde çalışan hem paraya hem de serüvene düşkün adamlarını topluyor, eski bir geminin kaptanı ile anlaşmaya varıyor ve Afrika'nın kıyı ülkesinde bir darbeyi gerçekleştiriyor. 3. 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra faaliyetlerini başka alanlara çevirmek zorunda kalan CIA'nın kimi ülkelerde askeri darbeler düzenlediği haberlerine artık rastlanmıyor. Fakat yıllar önce izlediğimiz Burton'un başrol oynadığı düşsel filme tıpatıp benzer darbe olayları, Aralık 2001 tarihinde Afrika'nın güneydoğusundaki Madagaskar adası ile Afrika'nın doğu kıyılarındaki Mozambik arasındaki 450 bin nüfuslu Komor takım adalarında yaşandı. Üç adadan Moheli, Anjouan, Büyük Komor adalarından kurulu bir federal İslam Cumhuriyeti olan Komor, 1975 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Ülke paralı askerlerin 17 kez darbe girişimlerine sahne oldu. Son olarak Aralık 2001'de Afganistan'da ABD harekatı tüm hızıyla sürüp giderken Amerikan askeri olduğunu öne süren 1520 maskeli ve silahlı adam Komor adalarının birini ele geçirmeye kalkıştı. Güvenlik güçlerinin sürat botuyla adaya çıkan sözde Amerikan askerlerine müdahale etmesi üzerine 5 darbeci öldürüldü. ABD peş peşe darbelerin yaşandığı Komor'daki son gelişmelerden haberdar olmadığını açıkladı. Olay 20 Aralık 2001 sabahı erken saatlerde başladı. Maskeli ve silahlı adamlar Komor adalarının en küçüğü olan Moheli adasına çıktılar. Sayıları önce 100 olarak bildirilen silahlı adamlar ABD askeri olduklarını, 11 Eylül saldırıları sonrasında teröre karşı başlatılan harekat çerçevesinde hareket ettiklerini, Bin Laden ile El-Kaide üyelerini aradıklarını iddia ettiler. Ancak silahlı adamların sözcüsü aksansız Fransızca konuşuyordu. Başlarında darbelerin birçoğuna katıldığı bilinen Fransız paralı asker Bob Denard'ın bulunduğu söylendi. İçlerinden birinin de Romanyalı olduğu öğrenildi. Sahte ABD askerleri kısa sürede Komor polis ve askeri merkezini denetim altına aldılar. Adanın telefon hatları kesildi. Güvenlik güçleri ana askeri üs olan Kandani'den tarifeli uçakla Moheli'ye gidip darbeye müdahale etti. Hükümet güçleri jandarma komuta merkezini yeniden ele geçirdi. Pentagon'dan bir yetkili Komor olaylarını soran gazetecilere bilgisi olmadığını söyledi. Politikamız çerçevesinde süren operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz dedi. 4. Komor baskını, darbe girişimi, Afganistan ve global terör olaylarının boyutlandığı bir döneme rastladığından olacak bir gün haber oldu, sonra unutuldu. CIA'nın ya da Pentagon'un Comor'daki darbe girişimiyle ilgisi olup olmadığı irdelenmedi, üzerine gidilmedi. Fakat Nisan 2002'lerde Venezuela'da devlet başkanı Hugo Chavez'e yönelik başarısız darbe hazırlığı sırasında ABD'li bir subayın da darbecilerle birlikte olması bir rastlantı sonucu muydu, bir yakıştırma haber miydi? Venezuelalı bir yetkilinin Yarbay James Rogers'ın darbeciler pes edene kadar onlarla birlikte kaldığını söylemesi acaba sadece ABD'ye karşı duyulan öfkenin sonucu muydu? Türkiye'deki darbelerde ABD'nin tabi teknikçisi CIA'nın rolü her zaman tartışıldı. Bellekleri tazelemek amacıyla kısa bir anımsatma yapmakta, daha önce yazılanları yinelemekte yarar var. 1960'taki müdahalede ABD'nin parmağı tartışma konusu yapıldı. Ama ABD, Ankara Büyükelçiliği'nden aldığı raporlara güvenerek Türkiye'de askeri bir müdahale olamayacağına öylesine inanıyordu ki, 27 Mayıs sabahı Washington'dakiler ordunun yönetime el koyduğunu öğrendikleri zaman herhalde hayli şaşırmış olmalılar. Fakat AP hükümetlerinin değişmez Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in açıkladığına göre CIA içimizdeydi. 5. CIA'nın Türkiye'deki oyunlarını yatsımak olanaksız. 12 Eylül müdahalesini CIA'nın dolayısıyla ABD Ankara Büyükelçiliği'nin bildiğini yatsımak abesle iştigal. Başbakan Demirel de 12 Eylül'ün gelmekte olduğunu biliyordu. Zira zamanın Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, başbakana yakınlığını bildiği siyaset adamlarıyla, MSP'nin Kudüs önergesiyle Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen düşürülecek olursa, hükümetin hemen istifa etmesini Demirel'e iletmişti. Bu bilgileri Çankaya hesaplaşmalarını konu alan iki kitabımızda yer alan ayrıntıları yinelemekteki asıl amaç, başbakanlığı sırasında Demirel'in iki kez karşılaştığı askeri müdahalelere, önceden öğrenmesine karşın kendine özgü nedenlerle hiçbir şey yapamamasıydı. 6. Türkiye'deki darbelerde, şimdilerde kim bilir hangi başka alanlarda rol oynayan CIA'nın marifetleri sadece iç kaynaklardan edinilen bilgilere dayanmıyor. Örneğin 11 yıl CIA'da çalışan Philip A.G. örgütün kirli çamaşırlarını şöyle açıkladı. Yunanistan, Güney Kore, Filipinler, İran, Portekiz, Endonezya'da CIA duruma müdahale edip faşizmin zaman zaman yerleşmesini sağlamıştır. Askeri darbe konusunda CIA kadar uzman bir örgüt bulunamaz. CIA istediği zaman bir ülkede büyük bir huzursuzluk yaratır ve bunu finanse eder. Bu da tüm silahlı kuvvetlerin darbe yapmak için arzuladığı ortamdır. Askerler her zaman ülkenin tam bir çıkmaz içinde olduğu ve sorunu ancak kendilerinin çözebileceği bir atmosferin yaratılmasını isterler. Bu da CIA'nın görevidir. Fakat askeri darbeler içeren görevini CIA artık kullanmıyor. Sovyetlerin çökmesinden, globalleşme döneminin giderek etkinlik kazanmasından sonra CIA yöntemleri de değişti. Bir ülkede istediği yönetimi getirmek veya istemediğini değiştirmek istediği zaman ABD'nin CIA kanalıyla kargaşalık çıkararak askeri darbelere olanak sağlamasının modası geçti. Askeri müdahalelerin yerine ekonomik baskılar veya olanaklar aldı. Bir ülkeye dilediğince egemen olabilmek için ABD şimdilerde IMF'yi, IMF ile birlikte Dünya Bankası'nı kullanıyor. 2001'lerde yaşadığımız krizlerden sonra birden devreye giren Dünya Bankası'nın ekonomi bakanı olarak Kemal Derviş'i salık vermesinin ardından yaşananlar, ABD'nin ülkemizi dilediği gibi yönlendirdiğini göstermiyor mu? Ekonomik dayatmaları birer birer hükümete, TBMM'ye kabul ettirdiği gibi, ekonomiyi belirsizliğin derinden etkilediğini öne sürerek bir an önce seçime gidilmesi ya da seçim tarihinin saptanmasını Derviş'e söyletti ve 3 Kasım seçimlerinin önü böylece açıldı. Yeni CIA, değişim. 7. 1991 yılının Kasım ayında bir gün, CIA'nın yön, yüz ve içerik değiştireceği örgütün Langley'deki merkezinde yapılan bir törende açıklandı. CIA'nın eski başkanı, o sırada ABD Başkanı Baba George Bush, yeni CIA Başkanı Robert Gates'in and içme töreninde yaptığı konuşmada örgüte yeni hedeflerini gösterdi. Bush, Varşova Paktı'nın dağılması ve Kremlin'deki sertlik yanlısı komünistlerin tasfiyesiyle birlikte eskiden Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa güvenliğine sızmak için kullandığımız mal varlıklarını, yani casusluk yöntemlerini, başka alanlarda kullanabiliriz diyordu. ABD Başkanı açıkça komünizmin, yani Sovyetlerin çöküşünden sonra CIA'nın eski düşmanının artık var olmadığını söylüyordu. Başkana göre CIA'nın yeni hedefleri şunlardı. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahlarının yayılması ve ekonomik anlaşmalara uyulmaması. Sovyet-Amerikan ilişkileri uzmanı olan CIA'nın yeni patronu Gates ise, günümüzdeki dramatik değişim ortamında geleceğe dönük sorunların yanıtlarını kimsenin bilmediğini, örgüt olarak insanların çıkar ve gereksinimlerine öncelik tanınacağını söyledi. Ama George Bush'un gösterdiği hedeflerde yer alan terörizmde CIA'nın nedenli başarısız olduğu, 11 Eylül'de New York'taki kulelere ve Pentagon'a saldırı ile kanıtlandı. İstihbarat gücüyle dünyada ün salan CIA, Usama Bin Laden'in yerini bir türlü bulamadığı gibi ölüp ölmediği konusuna da 2002 yılının sonlarında hala açıklık getirememişti. Ne var ki Başkan Bush 1991 yılının Kasım ayında yüksekten konuşuyordu. Ancak yanlış anlaşılmasın diyordu CIA merkezindeki konuşmasında. Gardımızı düşürecek değiliz. Sadece yeni gerçeklere uyduracağız. 8. Yeni hedeflere neden gereksinilmişti? CIA için SSCB'de yaşanan çözülme sonrasında yapılacak çok iş kalmamış gibi gözüküyordu. Örgütün belirsizlik gösteren geleceğini onarmak gerekiyordu. Hızla değişen bir dünyada kendini yenileme aşamasında olan CIA'nın üzerine yönelen aşırı ilgi doğal olarak beraberinde değişiklik tartışmalarını da gündeme taşıdı. CIA'nın karşı terör operasyonları eski bölüm başkanlarından Vincent Canestraro, örgüt artık işlevsiz bir araç olarak tanımlıyor ve CIA'nın işlevini Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yürütebileceğini iddia ediyordu. Örgüt iç bünyesinde de yeni görev hedeflerine değişik bakış açıları konuşuluyordu. Pek çok kişinin ortak görüşü örgütün yeni ilgi alanının ciddi askeri harcamaları olan küçük ve orta büyüklükteki ülkeler olmalıydı. Bunun yanı sıra Bush'un direktiflerine koşut olarak terörist gruplar ve uyuşturucu kaçakçıları konusunda da faaliyetlerini yoğunlaştırabileceği söyleniyordu. Fakat CIA'nın asıl görevi haber almaktı. Haber toplanmasında kullanılan ve kullanılacak olan yöntemlerde görüş ayrılıkları söz konusuydu. Bir yandan uydu fotoğrafları, elektronik haber alma gibi teknik konulara ağırlık verilmesi söz konusuydu. Öte yandan haber almanın ağırlıklı olarak insana yönelik olduğunu ve klasik casuslar, bilgi toplayıcılar, muhbirlerle sürdürmenin gerektiğini savunanlar. Uydu fotoğraflarına öncelik verenlerle insana yönelik haber almayı ön plana almayı isteyenleri birbiriyle bağdaştıran örnek, Kennedy'nin öldürülmesinden sonra başkanlığa gelen Lyndon Johnson döneminde yaşandı. Johnson'un Paris'i ziyareti sırasında Çin'de kültür devrimi yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün Başkan Johnson'a şu soruyu yönelttiği söylenir. Çin'de kültür devriminde olup bitenlerden bilginiz var mı? Johnson'ın yanıtı ilginç. Çinlilerin tuvalete gidişlerini bile uzaydan saptayabiliyoruz. Ama kültür devrimi nedir ne değildir öğrenemiyoruz. Casus romanları yazarı ünlü John le Carré bir söyleşide insana yönelik insanla yapılan haber ve bilgi toplamanın asla ortadan kalkmayacağını söylüyordu. 9. Nitekim yeni hedeflere karşın CIA'da görev alan yeniler geniş eğitim sırasında dil okullarına gönderildi. John le Carré'nin romanlarındaki casuslara gereksinildiği için örneğin Japonca öğrenmelerine gerek duyuldu. Yeni hedeflerin açıklanmasından yaklaşık bir yıl sonra Şubat 1992'de gelip geçen zamanın akıl almaz değişiklikler yaşattığı bir kez daha anlaşıldı. CIA taze kan arayışındaydı. Ünlü Newsweek dergisinin yayımladığı CIA'nın yeni nesli başlıklı yazıda Sovyetler Birliği'nin tarihe karışmasıyla Washington'ın casusluk biçiminin değişime uğradığı ve insanın ön plana çıktığı belirtildi. Yazıda CIA'nın son kuşak casuslarda istediği özellikler şöyle sıralanıyordu. Yabancı bir dili çok iyi bilmek, yetenekli dil bilimcilerin yanı sıra bilim adamları ve işletmeciler, nükleer teknolojiden anlayan fizikçiler ve bu konudaki belgeleri, bildirileri değerlendiren iş adamları, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, ekonomik istihbarat ve nükleer silahsızlanma alanındaki casusluk. Uydularla elektronik harikalar Soğuk Savaş döneminde elbette çok yararlıydı. Fakat artık tehditler çok değişken, gözlem ve kanıtlara gereksiniyor. Son 3 yılda casus sayısının gizlice arttığı itiraf ediliyor. Örtülü operasyonlar için mümkün olduğu kadar çok kişinin CIA'da görev alması amaçlanıyor. 1992'de örgüt yeni yapılanmanın meyvelerini 5 yıl sonra alacağına inanıyordu. 10. Bir yandan da CIA'nın gündeminde şeffaflaşma yer aldı. Değişen dünyaya ayak uydurabilmek için biz de örgütün yapısını değiştirmeliyiz sloganıyla göreve başlayan yeni başkan Robert Gates, yıllardır gereksiz yere çok gizli kalan, aralarında başkan John F. Kennedy'ye karşı girişilen suikastla ilgili bilgi ve belgeleri de içeren dosyaları açacaklarını açıkladı. Açıklanacağı bildirilen dosyalar arasında 1954 yılında Guatemala'da gerçekleştirilen darbe, 1961 yılındaki başarısız domuzlar körfezi çıkarması ve 1963'teki Türkiye'yi yakından ilgilendiren Küba krizi bulunuyordu. Ne de olsa CIA'ydı. Gates şeffaflığa geçilirken ancak diyordu, yine de meşru gizlilik derecesi bulunan sırlarımız olacaktır. 11. Bu sırların başında hiç kuşku yok, CIA'nın başka ülkelerde, özellikle Rusya'da göz ve kulaklarının varlığı geliyor. Aksini düşünmek bile abes. Yoksa SSCB başkanı iken Mihail Gorbaçov, Ağustos darbesi kitabında darbe tehlikesi konusunda Başkan Bush beni uyarmıştı diyebilir miydi? Darbeden bir süre önceki bir konuşmada ABD Başkanı Gorbaçov'u darbe tehlikesi konusunda uyarmış, ancak Rus lider ona merak etmenize gerek yok demişti. 12. New York Times gazetesinde 1991 yılında yayımlanan bir habere göre ABD yönetiminin Saddam'a darbe hazırlıklarına o yıl başladığı anlaşılıyor. Bu satırların yazıldığı sırada takvimler 2002 yılının Eylül ayını gösteriyor. Demek oluyor ki tam 11 yıldır Saddam'a darbe hazırlıkları bir türlü somutlaşamıyor ve sonuç alınamıyor. CIA'da ve Beyaz Saray'da başkanlar değişiyor, Saddam Hüseyin koltuğundan düşürülemiyor. New York Times'ın ilgili haberi Washington'daki kaynaklara dayanıyor. Ya gizli servisleri ve eylemlerini yakından izleyip yorumlayan Taha Kıvanç'ın, yani Fehmi Korun'un yazdıklarına ne dersiniz? Alman İstihbarat Servisi BND'nin haftalar öncesinden Orta Doğu kökenli birilerinin silah gibi kullandıkları uçaklarla Amerikan ve İsrail kültürünün sembollerine saldıracakları yolunda CIA ve İsrail'i uyardığı 14 Eylül tarihli Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ gazetesinde yer aldı. 12 Eylül'de İzvestiya gazetesine yer alan bir habere göre Rus istihbaratı önemli hedeflere saldırmak üzere 25 kişinin pilotluk eğitimi gördüğünü Amerikan yönetimine bildirdi. MSNBC'nin 15 Eylül günü konuştuğu Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus istihbaratını havaalanları ve hükümet binalarına saldırı olacağını Amerikan yönetimine mümkün olan en kesin ifadelerle aktarması emrini verdiğini açıkladı. 13. Ciddi kaynakların bilgileri, gazeteci araştırmaların yazımları, yorumları, CIA'nın hemen hiçbir dönemde sütten çıkmış ak kaşık olmadığını kanıtlıyor. CIA konusunda değerli araştırmaları içeren Gizli Ordular, CIA, Emperyalizmin Gizli Örgütleri dizisi 8, Sorun Yayınları Ekim 2001 kitabını yazan, örgütün çeşitli alanlardaki marifetlerini irdeleyen Halit Özkul hemen başlarda, günümüzde de yaşadığımız iktisadi baskıya yan destek olarak CIA faaliyetleri, yerli gerici güçlerin ve bölgesel gerici güçlerin desteğiyle hizaya getirme senaryoları ise bir değişikliğe uğramayacaktır. Aksine insan hakları ve çevrecilik temalarının perdesinde yeni dünya düzeninin sürekliliği için aranılır ve kabul ettirilmiş bir gerekli müdahale olarak doğallaştırılacaktır. Bu bilgi CIA'ya bağlı Graham Fuller'ın Türkiye'de ılımlı İslam tezini doğrulamıyor mu? Özkul aynı kitabında CIA'nın sayısız kardeş örgütlerinin yanı sıra bir ağabey örgüt diye nitelediği elektronik ağını yürüten National Security Agency'de, NSA, Ulusal Güvenlik Ajansı, analist olarak hizmet veren eski özel ajanlardan Wayne Madsen'ın, Prenses Diana'nın mayınlara karşı savaş açmasının ABD politikalarına ters düştüğünü, bunun için izlendiğini doğruladığını yazıyor. Madsen, ABD ulusal çıkarlarına ters düşen rahibe Teresa'nın yanı sıra Greenpeace, Uluslararası Af Örgütü gibi kurumların dinlendiğini, cep telefonu konuşmalarını takip ederek Carlos, Abdullah Öcalan ve Dudayev'in izlendiğini yazdı. Gizli Ordular, CIA kitabında dikkati çeken bilgilerden alıntılar yapmak gerekiyor. İşte kimileri. NSA'nın ABD'nin Maryland eyaletindeki merkezinde 22 bin personel çalışıyor. Signet adı verilen ileri teknoloji ile kurulan ağ sonucu dünyadaki tüm telefon, faks, cep telefonu, e-mail, uydu telefon konuşmaları ve yazışmalar izlenmekte. Bu sisteme Türkçe dahil 66 yabancı lisan ve şiveleri bağlanmış. CIA'nın 1986-1992 yılları arasında bilinen 250 endüstriyel casusluk faaliyeti yürüttüğüdür. CIA bütçesi 1980'lerde %200 artış göstermiştir. O dönem 30 milyar dolarlık bütçenin %30'u Sovyetler Birliği ile ilgili bilgi toplama ve casusluk faaliyetlerine harcanıyordu. Bu oran 1992'den itibaren %50'lik bir kısıntı öngörmüştür. 1996 mali yılı için ise 28 milyar dolarlık bütçe oluşturulmuştur. Sovyet bölümü askeri istihbarat analiz görevlilerinin 1/3'ü başka bölümlere transfer edilmişlerdir. Sovyet Analizler Bürosu SOVA, Slav ve Avrasya Analizleri Bürosu OSE olarak ad değiştirmiştir. Gizlilik ve Demokrasi adlı kitabında Carter döneminin CIA Başkanı Amiral Turner, Reagan yönetiminin dünyanın bazı yerlerinde CIA'yı gizli ve kirli işlerde kullanma çabalarını sert bir dille eleştiriyordu. Gerçekten de US News and World Report, milyoner iş adamı William J. Casey'in CIA'nın başına geçmesiyle CIA ABD siyasetini yönetmeye başladı. Kuruluşunun gücü dünya çapında büyük ölçüde arttı diye yazacaktı. Watergate skandalına adı karışan Beyaz Saray eski danışmanlarından Howard Hunt, Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nde çalıştığı sürece görevinin yabancı hükümetleri devirmek olduğunu söylemiştir. CIA'da 25 yıl çalışan McGee, bence CIA'nın gizli hareketleri dünyanın her yerinde demokrasilerin yıkılmasına yardımcı olmuştur. CIA'nın askeri ya da başka alanlardaki girişimlerinin asıl amacı, hedef alınan ülkelerin ulusal kaynaklarının ABD kökenli çok uluslu şirketlerce kendi çıkarları adına kullanımından başka bir şeydir diyecek kadar açık yüreklilik göstermiştir. McGee'nin açıklaması Türkiye'de oynanan oyunları anımsatmıyor mu? Son iki yıldır IMF'nin dayatmalarıyla kimi bankaların yabancılara satımının gerçekleştiği ya da gerçekleştirilmek istendiği yazıldı. Özellikle Amerikan baskısıyla tütün gibi ulusal değerlerimizi gözden çıkaran uygulamalardan söz edildi. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in hükümeti tehdide varan dayatmalarıyla Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Enis Öksüz, dünyanın 13. büyük firması olan Telekom'un yok pahasına peşkeş çekilmeye çalışılmasının iç yüzünü açıkladı. 2001 yılının Temmuz ayında Derviş'le bir kısım medyanın yoğun baskısıyla bakanlık görevinden ayrıldığını söyleyen Enis Öksüz, 2002 Eylül ayındaki açıklamalarında her tarafta vıcık vıcık bir ahlaksızlık, düzenbazlık çıkıyor. IMF ve borç sıkıntıları nedeniyle çekil Türkiye'nin önünden manşetleri atılıyordu. Derviş Telekom'u ne bilecek ama IMF'ye Telekom konusunda IMF'nin istediği yönde niyet mektubu imzalayabilmiştir. Derviş'e birileri dikte ettiriyor, not ettiriyor. İnsanlara değişik şekillerde komplolar kuruluyor. Basın mensupları tarafından, politikacılar tarafından, bir takım çevrelerden çeşitli şekilde gözdağı vermeler oldu. 15-20 gün içinde bu iş bitmezse Türkiye batacak, mahvolacak diye başlık atıp bangır bangır bağırıyorlardı. Hükümet içinden ve basından birçok çevre. Gizli ordular. CIA'dan devam edelim. Philip Agee, yoksul ülkelerdeki Amerikan şirketlerinin hisse senedi sahiplerinin kaymağı yemelerini sürdürebilmelerini sağlamak için politik barajın sızıntılarını kapatmak üzere gece gündüz çalışan CIA, Amerikan kapitalizminin gizli polisinden başka bir şey değildir ki, yoksul ülkelerde CIA başarısının anahtarı nüfusun kaymağının çoğunu yiyen %2 ya da üçlük, Türkiye'de %5 kısmının bulunmasıdır. Şimdi çoğu ülkelerde, yani Türkiye'de, bu sınıfın geliri 1960'dan sonra daha da artmış, ancak bir kenarda bırakılan ve bizde olduğu gibi nüfusun %50 ya da %70'ini teşkil eden sınıfların gelirleri ise, üstelik 2001'lerde iki ekonomik krizden sonra Türkiye'de daha da azalmıştır. Her ne kadar CIA sanayi casusluğu yapmayacağını ilan etmiş ise de bu açıklamayı yaptığı zaman 5500 özel şirkete özel birer mektup yollayarak elinde çok iyi sanayi casuslarının olduğunu bildirerek her biri ekonomi, jeopolitik, dil ve silah uzmanı olan masa başı görevlisi 1650 CIA ajanının işsiz kalmasını önlemiştir. Soğuk Savaş sonrası 20 bin kişilik personelini 16 bine indiren CIA, 1998 yılı sonlarında ulusal düzeyde reklam kampanyalarıyla önemli personel alımı başlatmıştı. 3-5 yılda askerden arındırılan MIT de geçen yıllarda gazetelere ilanlar vererek örgüte dil bilen üniversite mezunu nitelikli genç elemanlar aldı. CIA yerine göre Castro'nun sakalının peşine düşmüş, onun karizmasını sarsmak için sakalını dökecek tozlar peşinde koşmuştur. Berlin duvarını yıkacak sihirli kimyasal maddeyi bulmak için milyonlarca dolar harcamıştır. Komedi casus filmlerine taş çıkartacak mizansenlere girmekten kaçınmayan örgüt, Çinliler hep beraber zıplarsa Amerika'da deprem olur mu sorunsalıyla ciddi ciddi uğraşmıştır. ABD içinde Nixon'a yaranmak için adam kaçırma senaryolarına bile karışmıştır. Öte yandan imaj tazelemek için eski kahramanlıklarını da piyasaya sürmeye ihmal etmemiştir. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ilk başkanı ve eski CIA görevlilerinden Porter Gross'un açıklamalarına göre 1960 ve 70'lerde gizli operasyonlarını, ülkelerin seçimlerini üçüncü ülkelerin siyasi parti işçi ve üniversite liderlerini etkilemek üzerinde yoğunlaştırmıştır. 1980'lerde uyuşturucu ve terörizm ile mücadele adı altında yaptıkları hala soruşturma konusu olmaktadır. 1990'larda ise Irak ve Libya'nın ithalat ve ihracat mallarını, Kuzey Kore, İran ve Irak'ın askeri araştırma ve geliştirme çalışmalarını sabote etmek, kara para transferlerini bilgisayar teknolojisiyle takip etmekle uğraşmıştır. 14. Rusya Federasyonu'nda 1995 yılı içinde 18 bankacının öldürülmesi üzerine açılan soruşturma sonucunda Beyrut-Moskova-KKTC üçgeninde oluşturulan bankalar zinciriyle Vatikan'ın kara paralarının aklandığı öne sürülmüştür. KKTC'de yapılan operasyon sonucunda da kara para aklama işine 6 Vatikan görevlisinin adının karıştığı tespit edilmiştir. Vatikan ve Rus mafyası işbirliğiyle 10 Aralık 1993'te Kıbrıs'ta kurulan Kıbrıs First Merchant Bank'a 5 milyar dolarlık aktarım yapıldığı tespit edilmiştir. Bu pazarlığın kilit isimleri arasında Civan Gate olayına adı karışan Moneytron şirketinin ortaklarının bulunduğu, Uğur Dündar'ın yönettiği Arena programı araştırmacıları tarafından tespit edilmiştir. Genel Müdürü Doktor Hakkı Yaman namlı olan bu bankanın %40 hissesi, MİT mensubu olduğu gazete haberlerinde açıklanan bir cinayete kurban gittiği kuşkusu hala geçerli olan Tarık Ümit, %60'ı Rus mafyasının adamı olan Vladimir Kubarev ve Elena Tolstoy'a aittir. Yazar Halit Özkul'un bu bilgilere koyduğu nottaki iddiaya göre, Güneydoğu Anadolu'da Vatikancı başlatılan Kürtçe İncil kampanyasının ve misyonerlik faaliyetlerinin giderleri bu fondan sağlanmaktadır. 15. Siyah'ın kirli işleri kuşku yok, dün de vardı, bugün de. Gizli servislerin marifetlerini kitaplardan, gazete haberlerinden, hemen her türlü kaynaktan yararlanarak zaman zaman Taha Kıvanç Takma adıyla yazan ve yayımlayan gazeteci yazar Fehmi Koru, 2002 yılının Ağustos ayında Ölümlerden Ölüm Beğen başlıklı makalesinde Siyah ile ilgili iki olaya dikkat çekti. Şunları yazdı. Gerilim romanı türü bir başlangıç sayacaksınız ama olsun. CIA başkanlığından emekli William Colby 1996 baharında öldü. Eşinin olmadığı bir gece yazlık evinden çıkmış, spor amacıyla kullandığı kayığını atlamış ve kendisinden haber alınamamıştı. Cesedi nehirde bulundu. Gece dışarı çıkan hele spor yapan biri değildi. Colby ne zaman kayığa binse can yeleğini mutlaka takardı. Colby'yi hatırlamamın sebebi bir başka CIA mensubunun başına gelenler. CIA'da çalışan bir bilim adamıydı Frank Olson. 1953 sonbaharında New York'ta kaldığı otelin 10. katından düştü ve cesedi kaldırımın üzerinde bulundu. Siyah bunalımdaydı, intihar etti diye açıkladı olayı. Herkesin unuttuğunu arşiv unutmuyor. Başkan Gerald Ford üzerine araştırma yapan Profesör Catherine Olmsted belgeleri elden geçirirken Frank Olson dosyasıyla karşılaştı. İşlerine göz attığında bugün biri savunma bakanı Rumsfeld, diğeri de başkan yardımcısı olarak Cheney görev yapan ikilinin 25 yıl önceki örtbas faaliyeti ortaya çıktı. CIA namına çalışan bilim adamının psikiyatrist oğlu Eric Olson, babasının devlet tarafından öldürüldüğü iddiasında. Olson, CIA'nın Guatemala'da kullandığı bir suikast el kitabı ele geçirmiş. 1950'lerin başında hazırlanmış olan kitapta, en etkili suikast tekniği olarak öldürülecek kişiyi 25-30 metre yukarıdan sert bir zemine atmaktır deniyormuş. Frank Olson, CIA'da çalışan bir bilim adamıydı. İçinin kaldırmadığı şeyler gördüğü için ayrılmak istedi örgütten. Öyle anlaşılıyor ki ortadan kaldırıldı. Onun dosyasını kapatan William Colby, CIA'nın eski başkanıydı. Bir gece spora gitti, ertesi gün nehirde cesedi bulundu. Rumsfeld ve Cheney, Irak'a savaş açmaya hazırlanıyorlar. 16. Haber şu, Rusya Parlamento Başkanı Sergey Stepashin, CIA Başkanı Robert Gates'in kısa bir süre içinde Moskova'ya gelerek Rusya Gizli Servisi ile işbirliği görüşmelerine katılacağını açıkladı. Virginia CIA merkezi sözcüsü Mark Mansfield, kural olarak başkanın gezilerine karışmayız derken, Rusya gizli servis sözcüsü Yuri Kobaladze, CIA başkanı Gates'in Moskova görüşmeleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Stepashin, Gates'in ziyaretiyle ilgili kesin bir tarih vermedi. Ancak CIA ile KGB arasında daha önce uluslararası terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı işbirliği anlaşması imzalandığını belirtti. Bu haber kimi açılardan önem taşıyordu. Sovyetlerin çöküşüne kadar birinci düşman kabul ettiği KGB ile amansız yöntemlerle savaşan CIA, Rus gizli örgütüyle dostluk temelleri atıyordu. Gizli servislerin birbiriyle yardımlaştığı, haber alışverişinde bulunduğu artık bilinen bir gerçek. Ne var ki bu dostluğun, yardımlaşmanın belirli bir kuralı var. Bir atasözüyle özetlemek gerekirse, elini verip kolunu kaptırmamak koşuluyla. Gizli servislerin yardımlaşmasında kuşku başka bir örgütün oyununa gelmemek, dezenformasyon dedikleri yalan bilgilerle aldatılmayı akıldan çıkarmamak ön planda gelen bir kural. Globalleşmenin genişlemesinden sonra örneğin Akdeniz ülkeleri kendi aralarında bir işbirliği çemberi kurdular. Türkiye daha sonra göreceğimiz gibi Rusya gizli servisleriyle işbirliği yapan anlaşmalar imzaladığı gibi tahminlerin aksine Yunanistan ve Rusya gizli servisleriyle MİT, örneğin Öcalan olayında sürekli bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Babuş'un Gorbaçov'u darbe yapılacağı konusunda uyardığı gibi, CIA'nın elbette Rusya'dan aldığı bilgilerle Sovyetler Birliği liderinin 1992 yılbaşına kadar görevinden olacağını Beyaz Saray'a bildirdiği de bir gerçek. Şimdi Sovyetlerin çöküşünden sonra KGB'nin geçirdiği değişimlere ve yeni Rusya gizli örgütlerinin Türkiye ile ilişkilerine geçebiliriz.